Ayrım 14. Sayfa 116. Eşcinselliğin görülme oranı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan araştırmalara göre erkeklerin %20, kadınların ise %18'i eşcinsel eğilim göstermektedir. CISET, Cinsel Sağlık Enstitüsü'nün 2004 yılından beri yaptığı ve şu an itibariyle 5000 kişiye ulaşan eşcinsellik anketine göre ülkemizde eşcinsellik oranı %12 gibi gözükmektedir. Ancak konunun hassasiyeti ve gizli eşcinsellerin sayısı göz önüne alındığında bu oranın daha fazla olması muhtemeldir. Eşcinselliğin tipleri. Eşcinsellik denilince tek tip bir insandan bahsetmek çok zordur ve çok çeşitli eşcinsel tipleri vardır. Aile dinamiği, kültür ve kişilik yapısı gibi birçok parametreye göre eşcinsellik tipleri değişebilir. Eşcinsellik açık ve gizli olarak ikiye ayrılabilir. Açık eşcinselliği gizli eşcinsellikten ayırt etmek gerekir. A. Açık eşcinsellik. Açık eşcinsellikte kişinin eşcinsel duygu ve dürtüleri bilince çıkmıştır ve cinsel yöneliminin nesnesi bellidir. Toplumsal yargı ve baskılardan korksa da, bunalsa da ve bunu kendisi için sorun olarak kabul etse de kişi bu duygu ve dürtülerin doyurulmasını ister ve uygun eş bulunca kendisine haz veren cinsel eylemleri olur. Açık eşcinselliğin 5 tipi vardır. 1. Gerçek, egosintonik eşcinsellik. Egosintonik, ego uyumlu eşcinsellik demektir. Yani kişinin kendi tutum, eğilim, davranış ve düşüncelerini kabul edilebilir bulmasıdır. Eşcinsel eğilim, dürtü, duygu ve davranışlarından acı çekmeyen, bunaltı duymayan ve kendi benliği içinde uzlaşmış, eşcinselliğe uyum yapmış kişilerdir. Kişi, eşcinselliği kişiliğinin normal bir yansıması olarak kabul eder. Eşcinsel eğilimlerinden rahatsız olmaz ve bu durumu yaratılışının doğal bir yanı olarak kabul eder. Gay veya lezbiyen olarak tanımlanabilen bu kişilerin çağa özgü bir sosyopolitik kimlik ve yaşam tarzları vardır. Gerçek eşcinsellik, bilinç düzeyindeki ego ile bağdaşık olsa bile benliğin derinliklerindeki katmanları ile asla uyum içerisinde olmaz. Çünkü eşcinsellik kişinin kimlik bütünlüğünü sağlıklı bir şekilde oluşturamadığının bir göstergesidir. Gerçek benlikle yaşanan uyumsuzluğun göstergesi olan belirtiler er geç mutlaka kendini gösterecektir. Bu nedenle eşcinselliğini kabullendiği halde bu konuda sıkıntı duyan kişi terapiye başvurmak isterse çalışılması gerekebilecek konular genelde 4 başlık altında toplanabilir. Eşcinsel duygular ve aşkla ilgili suçluluk duyguları. Aynı cinsten biriyle beraber kapalı bir ilişki kurmanın yaratacağı zorluklar. Eşcinsel ilişkideki cinsel güçlükler, toplumla ilgili ortaya çıkabilecek çatışmalar. 2. Yalancı, egodistonik eşcinsellik. Egodistonik, egoya uyumsuz eşcinsellik demektir. Yani kişinin kendi tutum, eğilim, davranış ve düşüncelerini kabul edilebilir bulmamasıdır. Eşcinsel eğilim, dürtü, duygu ve davranışlarından acı çeken, bunaltı duyan, benliğe yabancı eşcinselliği olan kişilerdir. Yalancı eşcinseller genellikle eşcinsel etiketini ve bu etiketin ima ettiği her şeyi reddederler. Bu kişilerin bilinç dışlarında yatsımayacakları bir eşcinsel yönleri olsa da eşcinsel kültürün işaret ettiği yaşama biçimini ve değerleri benimsememektedirler. Bu yüzden de değer yargıları ile cinsel eğilimleri arasında derin bir çatışma yaşarlar. Bu tür kişilerin kişilik gelişimi öyküleri homoerotik arzularla yüklü olmasına rağmen bu duygulara boyun eğmek yerine eşcinsel yönelimlerinin üstesinden gelmeyi hedeflemektedirler ve tedavi olmak istemektedirler. Kendi değerler sistemi ile cinsel yönelimi arasında bir bölünme yaşayan bu kişiler temelde yaşamın heteroseksüel örüntüsü ile özdeşim kurmuştur. Ayrıca kişisel gelişimlerinin hem cinslerine olan cinsel eğilimleri yüzünden derinden derine engellendiğini hissetmektedirler. Çünkü bu kişilere göre eşcinsel bir yaşam tarzını benimsemek bir yalanı yaşamak gibidir. Eşcinsel hayatı son derece acı veren, karmaşa yaşatan ve yaşamı zorlaştıran yıkıcı bir güç olarak gören bu kişiler gerçek anlamda huzur bulmayı, cinsel eğilimleriyle ilgili olarak sürekli ve belirgin olarak yaşadıkları bu sıkıntıdan kurtulmayı ve tedavi olmayı isterler. 3. Eyleme vurulmayan eşcinsellik. Eşcinsel eğilim, dürtü, duygu ve davranışlarını diğer insanlardan gizleyen ve eyleme vurmayan, yani eşcinsel yönelimi olsa da kendi cinsiyle ilişkiye girmeyen kişilerdir. Eyleme vurmak nasıl bir kişinin kendi kimliğiyle ilgili verdiği bir kararsa, eyleme vurmamak da yine aynı şekilde kişinin bilinçli tercihiyle verdiği bir karardır. Bu kişiler için eşcinsel yönelimlerini açıklamayıp kendi içinde saklamak, kendini anlamak, gelişmek ve ihtiyaç duyarsa değişmek için gerekli olan ortamı ve dinamizmi yaratabilir. Bu kişiler için saklı olmak veya eyleme vurmamak başlı başına bir seçim, mücadele, dayanışma, inanç ve kişisel gelişim biçimidir. Çoğu zaman kendini aşma sürecine açılan içsel bir mekan gibidir. Bu kişiler suçluluk duygularının yönlendirdiği çekingen, korku dolu bir kişi değil, kimliğinin bütünlüğünü muhafaza etmek adına eşcinsel yönelimlerinin getirdiği zorlukları kabullenmek yerine aşmaya hazır kişilerdir. Tedaviye en iyi yanıt veren gruptur. 4. Geçici eşcinsellik. Ergenlik döneminin başlarında görülebilen genç kızların ve delikanlıların kendi cinsleriyle kurdukları yakın ilişkileri içerir. Bu ilişkiler heteroseksüel sevgiye geçiş aşamasında yaşanan geçici eğilimler olduğu için ciddi bir sorun değildir. Geçici eşcinsellikte başvuranın gizliliğine saygı gösterilmeli, izin verilmesi durumunda aile görüşmesi yapılmalı, ailenin ergeni ya da kendini suçlaması önlenmelidir. Ergeni izole etmenin doğuracağı kötü sonuçları bilimsel bir biçimde anlatmalı, eşcinsellik hakkında daha ayrıntılı bilgi verilmelidir. Ergenle özgüven arttırıcı çalışmalar yapılmalı, AIDS ve diğer riskler konusunda eğitim verilmelidir. Tedaviye en iyi yanıt veren ikinci gruptur. 5. Durumsal eşcinsellik. Hapishane, manastır veya dışarıya kapalı yurtlar gibi ortamlarda mecburiyetten ortaya çıkan eşcinselliktir. Bu ortamın terk edildiği durumda kişi tekrar heteroseksüel hayatına geri dönebilir. Durumsal eşcinsellik nadir görülen bir durumdur. Çünkü hiç kimse iç dünyasında eşcinsel duygu, dürtü ve fantaziler beslemiyorsa ne olursa olsun kolay kolay eşcinsel bir ilişkiye giremez. Eşcinsel ilişki için aktif ve pasif rol oynayacak iki kişiye ihtiyaç vardır. Psikolojik ve fiziksel açıdan pasif rolünü üstlenebilmek, sırf zorundayım diye kabullenebilecek veya taşınabilecek bir durum değildir. Hapishane, kilise veya yurtlar gibi yerler, yalnızca var olan duygu ve dürtülerin hayata geçirilebilmesi için uygun atmosferi sağlayan araçlardır. 6. Cinsel fantezilerin eyleme vurulduğu eşcinsellik. Heteroseksüel bir evlilik yapmış, çoluk çocuk sahibi ve toplumda profesyonel olarak saygı gören bir yerde olan açık eşcinseller için kullanılan bir terimdir. Bu kişiler ayda yalnızca birkaç saat kendi cinsleriyle cinsel fantazilerini gerçekleştiren kişilerdir. Eşcinselliği gizli bir fantazi şeklinde yaşayan bu kişiler bazı dezavantajlara sahiptirler. Bir hastam bunu şöyle açıklamıştı. Bu durumu gizlemek zorunda olmaktan nefret ediyorum. Ne olduğumu bazen karıştırıyorum ama en iyi ihtimalle biseksüel olduğumu düşünüyorum. Cinsel kimlik karmaşası içindeki bu kişilerin aynı cinse ilgilerini fark etmesi, ben kimim sorusunu akıllarına düşürmektedir. Hatta bazen gerçek bir eşcinsel olabilirim şeklinde düşünmeye bile başlarlar. Kişinin kafasında cinsel coşkuyu arttıracak nitelikte bir takım hayaller canlanmasına cinsel fantezi denir. Fantezi kurmak, deneme yanılma yöntemine maruz kalmamaları için kişilerin sahip oldukları bir yetenektir. Bir çeşit simülasyondur. Cinsel yaşamanın güzelleştiği anlar yaratmanın kısa tanımı olan cinsel fantezi kurmak ise her istenilenin gerçekleştirilemediği gerçek dünyada dozunda kaldığı sürece cinsel istekleri tatmin için gidilebilecek en masum, en zararsız ve en güzel yollardan biridir. Fanteziler sağlıklı bir cinsel yaşamın göstergelerinden biridir. Cinsel fanteziler kişilerin üzerindeki bir takım baskıları azaltabilir, günlük hayatlarını normal olarak sürdürmelerine ve cinsel yaşamdaki heyecanı yoğunlaştırarak daha kolay doyuma ulaşmalarına yardımcı olabilir. Kişinin kendisini tehlikeye atmadan veya reddedilme kaygısı taşımadan farklı insanlar ve durumlar keşfetmesini mümkün kılabilir. Cinsel isteği, cinsel duyarlılığı ve cinsel yaşantıdan alınan hazzı arttırabilir. Kişinin cinsel birleşme sırasında havaya girmesine ve kendi kendini erotize etmesine yardımcı olur. Duyguları canlı tutar. Cinsel yaşantıyı monotonluktan, sıradanlıktan uzaklaştırıp renklendirir, zenginleştirir ve son olarak da cinsel terapilerde hastalara ev ödevi olarak verilerek cinsel işlev bozukluklarının tedavisinde kullanılır. Ayrıca cinsel fanteziler herhangi bir cinsel sapıklığın baş göstermesini önleyebilir ve evliliklerde yıllar geçip ilişki olgunlaştığında boşanma ve aldatma ihtimallerini azaltır. Bu açılardan bakıldığında cinsel fanteziler gerçeklerin tatmin etmediği noktada beynimizin pansuman için ürettiği sanrılardır. Geleceğimizle ilgili hayaller kurarız. Kendimizi ünlü veya zengin biri olarak düşleriz. Bunlar gerçekleşmezse de suçluluk duymayız. Ancak cinsel fantezilerimiz için suçluluk duyarız. Bunların normal olup olmadığını, cinsel sapkın olup olmadığımızı merak eder ve kendimizi suçlarız. Oysa gerçekte cinsel fantezilerimiz, kişinin cinsel yaşamını renklendiren, monotonluktan kurtarıp canlandıran çok yaratıcı motiflerdir. Çünkü cinsel fanteziler, hedef belirlemede yardımcı olan beyin kurgularıdır. Kişiyi özgür kılar ve insan beyninin sonsuzluklarıyla sınırlıdır. Ancak cinsel fantezilerin bazen cinsel bir sapkınlığın da işareti olabilir. Cinsel fanteziler, cinsel uyarılma sağlamak, haz duymak ve orgazm olabilmek için zorunlu olduğunda, tekrarlayıcı bir yapıya büründüğünde, sabit bir düşünce veya davranışa dönüştüğünde, parafili dediğimiz cinsel sapkınlık söz konusu olabilir. Örneğin birçok erkek, kadın bedeninin bacak, göğüs, kalça, ayak gibi çeşitli bölümlerinden cinsel olarak uyarılır. Bunlar cinsel fantezilerinde sıkça yer alır. Bu normal ve doğal bir durumdur. Ancak kişi kadınların ayaklarından başka hiçbir şeyden cinsel uyarı sağlayamıyorsa, o zaman ayak fetişizmi dediğimiz parafili söz konusudur. Burada kişi normalin sınırını aşmıştır, sapıklığa doğru kaymıştır. Bir de kişinin hayalle gerçeği karıştırması durumunda sınır aşılabilir, düşünce bozukluğuna kayma olabilir. Yani eşcinsel fantezilerin eyleme vurulması zamanla kişiyi yalancı eşcinsellik grubuna sokabilir. Çiftler aralarındaki iletişime, kendilerini cinselliğe ve yeniliklere açık hissetmelerine göre gerektiğinde cinsel fantezilerini paylaşabilirler. Bunda amaç sevilen kişiyi incitmeden monotonlaşan ilişkiyi daha iyiye götürmektir. Ancak cinsel fantezileri paylaşmak geri dönülmez bir yola girmeyi de beraberinde getirebilir. Çünkü partnerle veya eşle paylaşılan bir fantezi artık kişinin olmaktan çıkar, çiftin önünde yeni ufuklar açar ve kişi bir daha onu asla geri alamaz. Bu nedenle cinsel fanteziler paylaşılırken çok hassasiyet gösterilmeli, cinsel fantezilerin paylaşılmasının veya gerçeğe dönüştürülmesinin şart olmadığı akıldan çıkarılmamalıdır. Çünkü eşcinsel fantezilerin paylaşılması çiftler için boşanma nedeni olabilir. B. Gizli eşcinsellik. Toplumda genellikle göz ardı edilen gizli, latent eşcinsellik dinamik bir kavramdır ve kişi benliği tehdit eden ve benlik tarafından kabul edilemez olan eşcinsel dürtü ve eğilimlerinin bilincinde değildir. Bu dürtülerin hem bilinç dışı güçlü bir etkinlik taşımaları hem de benliğe yabancı olmalarından dolayı kişi bir yanda bilinç dışı yasak ve kabul edilemeyen dürtü ve eğilimler, öbür yanda benliğin bunları bilinçten uzak tutma ve bu dürtülerle savaşma gereksinimi arasında kalır. Bu çatışma içinde kalan kişi, bilinç dışı olarak homofobi, aşırı erkeklik çabaları, aşırı çapkınlık, oğlancılık, her fırsatta erkekliğini ön plana çıkarmak, maçoluk, aşırı eşcinsellik düşmanlığı gibi değişik savunma düzenekleri ile kendi sistemini dengede tutmaya çalışabilir. Burada amaç, bilinç dışı olarak başkalarının kendisini eşcinselmiş gibi görecekleri korkusunu yenmek ve aşırı erkeksi davranışlarla eşcinsel olmadığını dış dünyaya kanıtlamaktır. Hatta aşırı erkeklik duygusuyla garip davranışlar içerisinde bulunan ve halk arasında maganda olarak nitelenen kişilerde de gizli eşcinsellik olabilir. Aşırı erkeklik gösterisi kadar hastalık derecesinde kıskançlık hezeyanına kapılmak da bilinç dışına itilen gizli kalmış eşcinselliğinin sonucu olabilir. Gizli eşcinsellik çeşitli şekillerde kendisini gösterebilir. Gizli eşcinselliğin 5 tipi vardır. 1. Homofobik tutumlarla kendini gösteren gizli eşcinsellik. 2. Eşcinsel olmak korkusu veya takıntısı ile kendini gösteren gizli eşcinsellik. 3. Maçoluk veya aşırı erkeksi tavırlarla kendini gösteren gizli eşcinsellik. 4. Aşırı çapkınlık yapma eylemleriyle kendini gösteren abartılı playboy olma gizli eşcinsellik. 5. Heteroseksüel olduğunu düşünme şeklinde kendini gösteren gizli eşcinsellik. Yani eşcinsel partnerle cinsel yakınlaşma eylemlerinde bulunma şeklinde kendini gösteren gizli eşcinselliktir. eşcinsellerle birlikte olan ama kendinin hala heteroseksüel olduğunu düşünenler için kullanılan teknik bir terimdir. Hem cinsiyle cinsel ilişki kuran aktif eşcinsel olarak da tanımlanabilir. Halk arasında oğlancı da denir. Psikolojik olarak bilinç dışı eşcinsel dürtülerinin aşikar hale gelmemesi için kişinin gücünü ve iktidarını zayıf ve karşılık veremeyecek durumdaki bir hemcinsi üzerinde ispat etmesi olarak tarif edilebilir. Aynı zamanda bu kişiler biseksüel olduklarının da farkında değildirler. Ancak hemcinsiyle ilişkiye giren herkes aktif olsun pasif olsun eşcinseldir. Karşı cinsle ilişkiye girerken hemcinsiyle de ilişki yaşayanlar ise biseksüeldir. Oğlancı Osmanlı'dan kalan çok eski ve yanlış bir geleneği uygulamaya devam eden kişidir. Eskiden sarayda köle olarak alınan genç oğlanlar makbul ve değerli bir hediye olarak sayılmaktaydı. Padişaha, paşalara hediye vermek isteyenler hediyelerinde oğlan vermeyi de ihmal etmiyorlardı. Oğlancılık öyle boyutlara ulaşmıştı ki bir rivayete göre Osmanlı paşası padişahın özel oğlanına dahi göz koyabilmekte, onun için şiirler yazabilmekteydi. Oğlancılık günümüzde de cezaevlerinden başlayarak toplumumuzun çeşitli kesimlerinde hala varlığını sürdüren gizli eşcinsellik türüdür. Homofobi ve heterofobi. Bilgi, doğru bilgi büyük bir güçtür. Homofobi terimini ilk ortaya atan Weinberg'dir. Fobi, bir şeye karşı duyulan korkunun bireyin gündelik yaşamını olumsuz yönde etkilemesi halidir. Mantık dışı bir korkudur. Homofobi, son yıllarda eşcinsel lobinin faaliyetleri sonucunda eşcinsellikle ilgili her türlü olumsuz tepkiyi açıklamada kullanılan teknik bir terim halinde kullanılmaya başlandı. Hatta Moren 1977, homofobinin tanımını heteroseksüelliği homoseksüelliğe göre daha üstün veya daha doğal olarak değer atfeden her türlü inanç sistemi olarak genişletti. Bu durumda ebeveynlere büyüdüğünde çocuklarının eşcinsel olmasını isteyip istemedikleri sorulduğunda neredeyse tamamına yakının homofobik olduğu ortaya çıkacaktır. Eşcinsellik, dini, ahlaki ve politik nedenlerle toplumlarda genellikle negatif karşılanmış ve bu tavır bazen homofobi olarak da adlandırılmıştır. Bu görüşe göre tüm insanlar eşcinselleri sevmek, onaylamak, destek olmak ve hatta rahatsız olmamak durumundadır. Herhangi bir şekilde rahatsızlık duyulduğunda eşcinsellerden rahatsızlık duyan da gizli eşcinseldir etiketi yapıştırılacaktır. Bu nedenle teknik bir terim olan homofobinin artık daraltılma zamanı gelmiştir. Çünkü geniş bir homofobi tanımı eşcinsellere üstü kapalı da olsa büyük zararlar vermektedir. Bakış açısı homofobinin tanımını ve içeriğini belirlemektedir. Eşcinselliği bir hastalık olarak görme durumunda homofobinin tanımı ayrı yapılabilirken, eşcinselliği de bir cinsel tercih olarak doğal ve normal bir durum olarak görme durumunda tanımı ayrı yapılacaktır. Bu durumda bir referans noktasına ihtiyaç vardır. Bu nedenle CİSET, homofobiyi eşcinsellere ve eşcinselliğe karşı mantık dışı kin, nefret ve aşağılama şeklindeki haksız yargıların beraberinde getirdiği, eşcinsellere şiddet uygulamasını savunma veya şiddet eylemlerinde bulunmayı içeren davranış ve tutumlar olarak tanımlamaktadır. Yani referans noktası eşcinsellere saldırı ve şiddet uygulamasını veya bu şiddetin savunulmasıdır. Bu referans noktasından sapıldığında eşcinselliğin doğaya aykırı olduğunu savunma veya eşcinselliği bir yaşam şekli değil de cinsel ilişkiler toplamı olarak görme çok yanlış bir şekilde homofobi olarak değerlendirilebilir. Bu durumda eşcinsellik eleştirilemeyen veya tartışılamayan bir tabu haline gelmektedir. Bilindiği üzere tüm tabular insan hayatını zorlaştırmaktadır. Ülkemizde cinsellik hala bir tabudur. Binlerce insan bu nedenle cinsel işlev bozukluğu yaşamaktadır. Din bir tabudur. Bu nedenle gerçek dinin sevgi, hoşgörü ve kardeşlik olduğunun üstü kapatılmaktadır. Laiklik bir tabudur. Bu nedenle dinsizlik olarak algılanmaktadır. Eşcinselliğin de bir tabu haline getirilmemesi gerekir. Geniş homofobi tanımı eşcinselliği tabulaştırmaktadır. Oysa modern dünyada her konu, her düşünce eleştirilebilmelidir. İnsan zihnine ambargo konulmamalıdır. Bu yapılmadığında eşcinsellik hastalık değildir. Fakat homofobi tedavi edilebilir bir hastalıktır şeklindeki yaklaşımlar da heterofobi olarak değerlendirilecektir. Heterofobi, LGBT'lere, lezbiyen, gay, biseksüel ve transseksüellere eşit haklar tanınması amacıyla yapılan çalışmaların heteroseksüellere yönelik bir ayrımcılık faaliyeti olduğu anlamına gelir. LGBT tartışmalarında heterofobi, homofobinin tersi olarak da kullanılmaktadır. Eşcinsellere karşı ön yargıları olanlar da eşcinsel lobide kendi korkularını, fobilerini kabullenmeli, tartışmalı ve bilgilenerek bu korkularını yenmelidir. Daraltılmış homofobi tanımı ve eşcinselliğin eleştirilmesi veya bir hastalık olarak değerlendirilmesi eşcinsellere yönelik saldırı ve şiddet eylemlerini arttırır mantığı da çok yanlıştır. Çünkü her zaman düşünce ve bilim özgür olmalıdır. Atom üzerine çalışmalar yapan bilim adamları Japonya'da binlerce insanın ölmesini istememişlerdir. Sosyalizmin düşünce babası Karl Marx yine binlerce insanın öldüğü soğuk savaşı istememiştir. Görüldüğü gibi her düşünce veya bilimsel gelişme insanlık için iyi yönde de kullanılabilir, kötü yönde de kullanılabilir. Önemli olan niyettir. Niyeti kötü ve az gelişmiş insanlar her devirde vardı, olacaklardır da. Onlardan korkarak bilim, teknoloji, özgür düşünce ve tartışmaktan vazgeçmememiz gerekiyor. Homofobinin nedenleri toplumsal, dini, ideolojik ya da psikolojik olabilir. Eşcinsel ilişki birçok dinde veya mezhepte lanetlenmiş, dini metinlerde eşcinselliğin kabul gördüğü toplumların Tanrı tarafından cezalandırıldığı öne sürülmüştür. Bu nedenle çocukluktan itibaren kendini katı, dini ve ahlaki öğretinin içinde bulan bir kişi, okudukları ve duyduklarının ışığında küçük yaşta homofobik yaklaşımlar içerisinde olabilir. Ayrıca kendisinin eşcinsel olduğundan şüphelenen ve bu durumdan endişelenen bir kişi bu korkusunu homofobi olarak dışa vurabilir. Gerçekte aşırı homofobik kişiler Freud'a göre gizli eşcinsellerdir.